Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Teknik masada da yardımcı olan Ramazan Duman kardeşimiz. İnşallah bu programı hazırlayıp size takdim etmiş oluyoruz. Muhterem dinleyicilerim, bugün sizlerle geçen hafta başlamış olduğumuz Âl-i İmrân suresine devam edeceğiz inşallah. Hatırlayacağınız üzere bu sure hakkında bir giriş yapmış, bunun Kur'an-ı Kerim'deki 3. sure olduğunu, Fatiha, Bakara suresinden sonra gelen 3. sure olduğunu söylemiştik. Ayetlerinin çoğunun medeni olduğunu, yani hicretten sonra Medine'de nazil olduğunu söylemiştik. Yine 200 ayetten ibaret olduğunu, kendisine eman, kenz, maniye, mücadele, istiğfar, tayyibe gibi farklı isimler verildiğini söyledik. Yine Bakara suresiyle anlam bütünlüğü birbirini tamamlaması sebebiyle de zehraveyn, yani çifte güller, iki çiçek manasına isimler verildiğini, sıfatlar takıldığını söylemiştik. Bu sure isminden de anlaşılacağı üzere İmrân ailesini anlatmaktadır. İmrân ailesi Hazreti Meryem'in annesi ve babasıdır. Hazreti Meryem onların kızı olarak dünyaya gelmiş, annesinin adağı olmak üzere Allah'a takdim edilmiş, ibadete Allah'a adanmış bir evlat. O tertemiz hanımdan da, iffetli kadından da Allah-u Teala bir mucize olarak kendi kelimesi ve kendinden bir ruh olarak üflediği Hazreti İsa Aleyhisselam'ı var etmişti, yaratmıştı. İnşallah ilgili ayetler gelince bu konuyu biraz daha geniş ifade etmeye çalışacağız. Bu sure Allah'ın Yahudi ve Hristiyanların ifrat ve tefritini ortadan kaldırmak, hak dinin ölçülerini, kendi uluhiyet vasıflarının doğru şeklini izah etmek üzere indirilmiştir. Hazreti Meryem ve ondan dünyaya gelen Hazreti İsa, Allah'ın imtihanlarından çetin bir imtihandır. Zira bu imtihanı bazı insanlar Hazreti İsa'yı yücelterek, haddinden fazla gözlerinde, gönüllerinde büyüterek onu ilahlık mevkiine çıkartmışlar. Böylece ifrata düşmüşler. Bazıları da Hazreti İsa'nın ve annesi Meryem'in temizliğini, büyüklüğünü, faziletlerini, meziyetlerini görmezden gelerek alçakça hakaretlerle, iftiralarla tefrite düşmüşlerdir. İkinci grup da Yahudilerdir. İlk grup, yani Hazreti İsa'yı uluhiyet mevkiine çıkartanlar Hristiyanlar. O da üç tanrıdan bir tanesidir diyenler Hristiyanlar. Hazreti Meryem'i de İffetsizlikle suçlayan, ona ve Hazreti İsa'ya peygamber değildir diyerek hakaretler eden Yahudiler. İşte bu ifratla tefrit arasında, iki uç kutup arasında hak din olan İslam taşları yerine oturtmuş ve Hazreti Meryem'in herhangi bir günah işlemediğini, iffet abidesi olduğunu, Allah'ın bir mucize eseri olarak bir kocası, bir erkeği olmadan onun rahminde bir insan vücuda getirdiğini söyleyerek o Meryem validemize atılan iftiraları reddetmiştir. Hazreti Adem nasıl annesiz ve babasız yaratılmışsa Hazreti İsa da Allah tarafından babasız olarak dünyaya getirilmiş bir mucize eseri. Dünyaya getirilmiş Ve yine o zaman o ayetler gelince daha geniş ifade edeceğimiz üzere annesinden doğar doğmaz çok kısa, daha bebeklik yaşındayken, dönemlerindeyken annesinin kucağında konuşarak kendi nübüvvetini ve annesinin iffetini ifade etmişti. Kur'an-ı Kerim bir yanlışı daha düzeltir, bir hususa daha açıklık getirir. O da böyle mucizelerle doğmuş olması ve kendisine Allah'ın bir takım büyük ihsanlarda, büyük mucize ikramlarında bulunmuş olması Hazreti İsa'yı ilah, tanrı yapmaz. Bu da Hristiyanların yanlış itikatlarına, yanlış inançlarına verilmiş bir cevaptır. İşte o iftiralara düşmeyen fakat Hazreti İsa'yı uluhiyetle, ilahlıkla vasıflandırıp yine bir başka sapıklığa düşmeyen orta bir yol, vasat bir ümmet olarak ümmeti Muhammed gelmiştir. Âl-i İmrân suresi bu yönüyle hem Yahudilerin iftiralarına, haksız sözlerine, yanlış sapık görüşlerine cevaptır. Hem de Hristiyanların kaymış olan itikatlarını düzelten Hazreti İsa'ya olan muhabbeti, bağlılığı, sevgiyi bir itidal çerçevesinde tutan bir suredir. Muhterem dinleyicilerimiz, bu surenin başında Bakara suresiyle aynı Elif, La, Mim diye mukatta harfleri, yani kesik kesik olan harfler vardır. Bu harfler bir yönüyle Araplara büyük bir mucize eseri olarak verilmiş, ikna edici, susturucu bir cevaptır. Bir yönüyle şifredir. İnşallah onu da ayet ayet tercüme etmeye, tefsir etmeye başladığımızda biraz daha geniş izah ederiz. Son olarak sureye giriş yaparken bir de bu surenin niçin indiğini, hangi sebeple indiğini ifade edelim. Ondan sonra da ayet ayet inşallah bu sureyi işlemeye, anlatmaya çalışırız. Muhterem dinleyicilerim, bu surenin Hicri 9. yılda Medine'ye gelmiş olan bir grupla ilgili indiği, buradaki ayetlerin bir kısmının o heyette, o grupta yer alan kişilerin sözlerine, iddialarına cevaplar teşkil ettiği ifade edilir. Dolayısıyla yaklaşık 80-90 ayetlik kısmı özellikle Hicret'in 9. senesinde nazil olmuştur. Peki bu hadise nedir? Bu surenin inmesini sağlayan, temin eden, kolaylaştıran sebep nedir? Kitaplara baktığımız zaman gerek siyer İslam tarihi kitapları, gerekse hadis kitaplarında Necran Hristiyanları diye bir gruptan, Vefd-i Necran, Necran heyeti denilen bir gruptan bahsedilir. Bunlar Yemen civarında oturan Hristiyan bir ahalidir. Aslında Yemen bölgesi daha önceki tarihlerde Hazreti İsa'ya samimiyetle inanan Hristiyanların bulunduğu, yaşadığı bir bölgeydi. Kuzey Yemen bölgesinde bulunuyordu, Mekke'ye yakın bir tarafta. Fakat o samimi, saf Hristiyanlar o devrin Yemen kralları tarafından hendekler kazılarak ateşlerde yakılmış, cezalandırılmış ve imandan dönmeleri istenmişti. Buna rağmen onlar o saf imanlarını korudular ve imanları uğrunda şehit oldular. Bu hadise Uhdud olarak geçer. Buruç suresinde de bu hadiseye bir işaret vardır. İşte Necran Hristiyanlarının bulunduğu bu bölgede zaman içinde o saf, samimi Hristiyanlar kaybolmuş, yerlerine bidatler bulaşmış, sapıtmaya başlamış bir başka güruh peyda olmuştur. Hatta Abdülmedan bin Deysan el-Harisi adındaki birisi o bölgede Kabe-i Muazzama'ya karşılık ve rakip olmak üzere Necran Kabe'si diye bir kilise inşa etmiş ve bu kilisede zaman içinde pek çok Hristiyan din adamı yetişmiş, yerleşmiştir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hicri 9. yılda gelen heyet bu kilisede, Necran Kabe'si adı verilen bu kilisede bulunan din alimlerinin ileri gelenleriydi. Yine detaya girecek olursak, bu gelen heyet 60 kişiden oluşuyordu. Hepsinin atları vardı, süvari şeklinde gelmişlerdi. Bu 60 kişinin 14'ü seçkin, o kavmin ileri gelenleri, ama o 14 kişinin içinde de özellikle 3 tanesi bu heyetin bel kemiğiydi. İşte bunlardan bir tanesi El-Akıb ismindeki liderleri Abdülmesih adını taşıyordu. Yine bir komutan olarak ve Abdülmesih'in danışmanı şeklinde Seyyid El-Eyhem vardı. Son olarak da üçüncü şahıs olarak da bir din alimi, Ebu Harise bin Alkame isminde bir din alimi bu heyeti temsilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuştular, müzakere ettiler. Olay da yaklaşık olarak şöyle cereyan etti. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber mescitte namaz kılarlarken bir ikindi vakti 60 kişilik bu heyet Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz'in mescidine girdiler. Kendilerini takdim ettiler ve bir müddet sonra ibadetlerini yapmak üzere izin istediler. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de Hristiyanların kendi ibadetlerini o vakit girdiği için yapmalarına müsaade etti. Doğu tarafına dönerek ibadetlerini yaptılar. Ve birkaç gün Medine'de ikamet ettiler. Bu gelişlerinin sebebi özellikle Peygamber Efendimiz'i duymak, dinlemek, tanımak ve kendi kitaplarında var olan son peygamber olup olmadığını test etmekti. İşte heyet görünüşte bu samimi niyetle Necran'dan çıkmış, Medine'ye gelmişti. Ve orada bulundukları zaman zarfında Medine'de Peygamber Efendimizle ashabının arasındayken, yanındayken yeni gelen dinle ilgili, Kur'an-ı Kerim'le ilgili, İslamiyet'le ilgili sorular sordular ve Peygamber Efendimiz de hem İslam'ı onlara takdim etti, hem de sapıttıkları, yanlış düşündükleri, inandıkları hususlarda inançlarını tasih etmeye çalıştı. Aslında bu Hristiyanların ne kadar kafasının karışık olduğunu ifade eden cümlelerden bir tanesi onların Hazreti İsa ile ilgili inançlarıydı, akaidleriydi. Çünkü bazen Hazreti İsa'ya Allah diyorlardı, haşa. Bazen Allah'ın oğlu olduğunu, bazen de üç tanrıdan bir tanesi olduğunu söylüyorlardı. Kendilerince Hazreti İsa'ya Allah demelerinin sebebi onun bir takım mucizeleriydi ki bu mucizelerin birçoğu Kur'an-ı Kerim'de de yer alır. Gerçekten Hazreti İsa ölüleri diriltmiş, hastaları iyi etmiş, insanların evlerinde sakladıkları bir takım eşyaları onlara haber vermiş, çamurdan kuş şekli yapıp ona üflemiş, o kuş da canlanıp uçmuş. İşte bu mucizeleri delil göstererek Hazreti İsa'nın bir insan değil Allah olduğunu söylüyorlardı, haşa. Yine Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddiasında onun bir babasının bulunmamasına dayandırıyorlardı. Son olarak kendi açılarından düşüncelerini temellendirdikleri üç ilahtan birisidir Hazreti İsa dedikleri hususta da Allah-u Teala'nın bazı ifadelerde, bazı ayetlerde biz yaptık, biz kıldık şeklinde çoğul kelimesini, çoğul kipini kullanmasını delil olarak getiriyorlar. Ve Allah tek olmuş olsaydı yaptık demez, yaptım derdi diyorlar. Peygamber Efendimiz onların bu şekilde, bu ve benzer iddialarına, ithamlarına, Allah hakkındaki iftiralarına, Hazreti İsa ile ilgili yanlış akidelerine müdahale etmiş ve onlarla uzun bir sohbete, tartışmaya girmişti. Onları İslam'a davet etti. Onlar da biz zaten Müslümanız dediler. Sen gelmeden önce de İslam üzereyiz, Allah'ın dini üzereyiz diyerek iddiada bulundular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, siz Müslümanız, Allah'a teslim olduk, Allah'ın hak dinine uyduk demekle yalan söylüyorsunuz buyurdu. Çünkü siz Allah'a oğul isnat edip duruyorsunuz. Böyleyken Allah'ın hak dinine nasıl uymuş olabilirsiniz diyerek onlara sordu. Ve aralarında uzun bir konuşma geçti. Ben şimdi bu konuşmayı tek tek aktarmak istemiyorum. Netice olarak onlar iddialarını söylediler. Peygamber Efendimiz onların iddialarını çürüttü. İslam'daki hak dinin özelliklerini anlattı. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olamayacağını, kendi başına bir ilah olamayacağını, üç tanrıdan birisi olamayacağını ifade buyurdu. Ve neticede onlar birçok konuda Peygamber Efendimiz'i haklı görerek en azından sükut etmek zorunda kaldılar. Fakat yine de kendi aralarında müzakere için zaman zaman çekiliyor, konuşuyorlardı. Ve nihayet bu sure inince, bu surede onların iddialarının bir kısmına cevaplar verilince bir ayet değindi. Bu ayet-i kerimede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Hristiyanlarla mübahale yapması emrediliyordu. İnşallah ilgili ayet gelince biraz daha geniş izah etmeye çalışırız. Bu mübahale karşılıklı Allah'ın adını vererek lanetleşme demek. Peygamber Efendimiz dedi ki ben kendi eşimi, çocuklarımı yanıma alayım. Siz de kendi ailenizi yanınıza alın ve hep beraber bir yerde buluşalım, randevulaşalım. Orada Allah'a dua edelim. Ya Rabbi, hangimizin dediği doğruysa sen bizi muhafaza et. Hangimiz yalan söylüyorsak sen bizi perişan et. Allah'ın laneti, meleklerin ve insanların laneti o yalancıların üzerine olsun diyerek onları lanetleşmeye çağırdı. Fakat 60 kişilik bu heyet kendi aralarında müzakere ettiler ve dediler ki evet, biz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olduğunu, olabileceğine inanıyoruz. Eğer onunla böyle bir lanetleşmeye girersek sonunda kaybeden biz oluruz. Çünkü gerçek peygamberlerle kim böyle bir mücadeleye girmişse o muhakkak kaybetmiştir. Ve netice olarak biz sadece kendimizi değil, kendi kavmimizi, toprağımızı, o geride bıraktığımız insanları da ateşe atmış oluruz. O halde ne yapalım? Bu insanla lanetleşmeye girmeyelim. Onunla helalleşelim, onunla barış anlaşması yapalım. Sonra ne biz onun dinine girelim, ne de onun peygamberliğini kabul edelim. Fakat lanetleşme gibi büyük bir risk altına da girmeyelim. Selametle yurdumuza dönelim diye istişare ediyorlar. Peygamberimiz de onlara bu izni veriyor. Ve yanlarında götürmek üzere peygamberimizden bir hakem, ashabından birisini aralarındaki ihtilaflarda hakem olarak seçiyorlar, istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ashabından Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı bu heyetle beraber Necran'a, Yemen'e gönderiyor. Sen diyor bunların arasındaki ihtilaflarda hakemlik yap. Fakat ilginç olan bir şey var. Sadece onunla mevzuyu tamamlayalım. Bu heyet içinde din alimi olarak en ön safta yer alan Ebu Harise bin Alkame'nin kardeşi Kürz ismindeki birisi de bu heyetin içinde 60 kişiden bir tanesi. Kürz abisiyle düştüğü ihtilaf sebebiyle bu hak dine gönül vermiş ve gelip o heyetten ayrılarak Müslüman olmuş. Abisiyle düştüğü ihtilaf da şu: Necran'dan daha Medine'ye varmadan yola çıktıkları ilk zamanlarda abisinin katırı inatçılık yapıyor. Bu Kürz de Allah belasını versin diye o katıra ve o yolculuğa sebep olan Peygamber Efendimiz'e lanet okumaya başlıyor. Bunun üzerine abisi Ebu Harise kardeşi Kürz'e müdahale ediyor. Aman diyor, böyle deme. Ben anladığım kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla daha Medine'ye gitmedik ama elde ettiğim bilgilere göre o senin öfkeyle dolu olduğun kişi gerçekten peygamber diyor. Bu sefer Kürz hayrete düşüyor. Sen diyor onun peygamber olabileceğini olduğunu biliyorsun ama niye iman etmiyorsun? Ebu Harise, çünkü diyor biz Muhammed'e iman edersek o zaman şu anda bulunduğumuz mevkiyi, kralların bize bağışladığı malı, mülkü, her şeyi kaybederiz. Ortada malsız, mülksüz, mevkisiz, itibarsız kalırız. Daha Necran'dan çıkarken Kürz abisinin bu itirafını duyuyor. Sonra Medine'de yaşadığı hadiseler, orada heyetin Peygamber Efendimizin sözlerine cevap verememesi, orada gördüğü hakikatler, hadiseler Kürz'ün tamamen mümin olmasını, Müslüman olmasını, ashab-ı kiram arasına girmesini temin ediyor. Ve ondan sonraki hadiseleri, Necran Hristiyanlarının kendi aralarındaki konuşmalarını, işin öncesini sonrasında Peygamber Efendimiz ve ashabı Kürz'den öğrenmiş oluyor. Muhterem dinleyicilerim, hidayet ayrı bir nasip, ayrı bir nimet. Rabbimiz bizi hidayete erdirsin. Hidayete erdikten sonra ayağımızı kaydırmasın. Gerçekten insan bilgi olarak bazen doğruları görüyor fakat kalbiyle bir türlü iman edemiyor. Bazen sahip olduğu mevki, makam, çoluk çocuk, çevre, mal, mülk onun hidayete girmesini, hidayet üzere kalmasını engelleyebiliyor. O yüzden hidayete ulaşmak çok önemli ama hidayet üzere sabit kadem kalmak, o hidayetten sapmamak, şeytanın, nefsin ihvasına, vesvesesine yenik düşmemek de ayrı bir nimet. Rabbimiz hepimize bu nimeti ihsan etsin. Muhterem dinleyicilerim, programın ikinci kısmında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam edelim. Bu hadis-i şerif uzunca bir hadis-i şerif. Belki önümüzdeki haftada buradan devam edebiliriz. Öncelikle metninden kısa bir bölüm okuyalım. Sonra hadisin tamamının manasını verelim. İnşallah önümüzdeki hafta eğer eksik kalırsa yine konuşmaya, anlatmaya devam ederiz. An İbni Abbas radıyallahu anhüme kal. Kâme fîne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi mev'izatin. Fekal. Ya eyyühennâs, innekum mahşurûne ilallâhi teâlâ hufâten urgâten gurlâ. كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaaz etmek üzere aramızda doğrulup ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Şüphesiz ki siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. İlk defa yoktan var ettiğimiz gibi yeniden yaratacağız. Bu vaadimizdir. Biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz. Enbiya Suresi 104. ayet. Haberiniz olsun, kıyamet günü insanların ilk giydirileni İbrahim Aleyhisselam'dır. Haberiniz olsun, ümmetimden bir takım kimseler getirilip sol tarafa, cehennem tarafına sevk edileceklerdir. Ben, ey Rabbim, bunlar benim ashabım, benim ümmetim derim. Bunun üzerine sen bunların senden sonra ne bidatler ortaya çıkarıp ne kötülükler yaptıklarını bilmezsin denir. Bunun üzerine ben salih kul İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi derim. Ben aralarında bulunduğum sürece durumlarını gözettim. Fakat sen beni öldürüp aralarından alınca onların denetleyicisi ve gözetleyeni sadece sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Onları cezalandıracaksan şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlayacaksan mutlak güçlü ve hikmet sahibi ancak sensin. Hadis-i şerifin bu kısmındaki İfadeler Maide suresinin 117-118. ayetleri. Bunun üzerine bana şöyle denilir. Gerçekten onlar sen kendilerinden ayrıldığından beri topukları üzerinde geri dönüp dindarlıktan dinsizliğe yönelmeye devam ettiler. Bu hadis Buhari'nin Enbiya babında, Müslim'in Cennet babında, Tirmizi'nin Kıyamet, Nesai'nin de Cenayiz babında yer alır. Muhterem dinleyicilerim, kıyamet ahvalini anlatan pek çok rivayetten bir tanesi. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların kabirlerinden nasıl diriltileceğini haber veriyor. Allah-u Teala bizi nasıl yaratmışsa, nasıl doğduğumuzda, annemizden dünyaya geldiğimizde üzerimizde hiçbir kıyafet bulunmuyorsa, işte kıyamet günü de, mahşer sabahı da insanlar bu şekilde kabirlerinden çıkacaklar. Farklı rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İlk olarak diriltileceğini, kendisine cennet elbiselerinden bir elbise giydirileceğini, sağ arşın sağ tarafında yer alacağın, duracağına ve Allah'ın yarattıklarından başka orada hiç kimsenin bulunmayacağını öğreniyoruz. Burada ise Hazreti İbrahim'in kabrinden ilk çıkartılan, ilk giydirilen kimse olduğu rivayet ediliyor. Gerçekten hangi sebeple Hazreti İbrahim böyle bir mazhariyete, böyle bir meziyete mazhar olmuştur? Ayrı bir mesele. İlk defa ateşe atılan, Allah uğrunda ateşe düştüğü halde Allah'ın dini üzere sabit kadem kaldığından mı? Sünnet olarak ilk defa böyle bir sünnet emrini, sünnet mahallini açtığı için mi? Bilemiyoruz. Pek çok hikmet olabilir. Ama Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Hazreti İbrahim'e de farklı bir ruçhaniyet, öncelik tanımış. Yine peygamberlerin de kabirlerinden çıplak olarak kalktıkları, bazılarının elbiseyle çıktığını rivayet eden alimler olmuş. Fakat genel olarak kabul edilen nebiler de, veliler de yalın ayak ve çıplak vaziyette kabirlerinden kalkacaklar. Fakat mahrem yerlerini kimse görmeden kefenlerini giyecekler. Bunlar Allah'ın bileceği, takdir edeceği hususlar. Ancak şu bir gerçek, insanlar mahşer yerine çıplak olarak kalkıp sevk edilecekler ve Hazreti Ayşe'nin de buyurduğu gibi o gün insanların bu mahcup şekilde haya edilecek bir halde bulunmaları kimseyi rahatsız etmeyecek. Çünkü insanlar öyle bir buhranda, öyle bir sıkıntı içinde olacaklar ki sağındaki, solundaki insanın kim olduğunu bilmeyecekler, önemsemeyecekler. Herkes kendi derdiyle meşgul olacak. Rabbimiz o çetin günde hepimizin yardımcısı olsun. Muhterem dinleyicilerim, programı biraz uzattık. Onun için kısa bir kelam-ı kibarla, Allah dostlarından bir tanesinin sözüyle bitirmek istiyorum. Ahmet Ceriri Kutisi Sirruh demiştir ki, bir kimseyi nefsi alt ederse o şehevi duygularına esir olur. Hevai arzularının zindanına kapatılır ve Cenab-ı Hak onun kalbine faydalı işlerden zevk almayı haram kılar. Hali böyle olduktan sonra her gün bir hatim indirse yine hiçtir. Çünkü Allah Teala Araf suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmaktadır: yeryüzünde haksız yere kibre kapılanları ayetlerimizi anlamaktan uzak ederiz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Demek ki Allah'ın en büyük cezalarından bir tanesi, insanların Kur'an'ın maneviyatından, ruhaniyetinden uzak düşmesi. Bunda en büyük hastalıklardan bir tanesi, kibrin, kendini büyük görmenin çok önemli bir yeri var. İnsan kendini büyük görürse, insan nefsinin, şehevi arzularının peşinde sürüklenirse, onların esiri olursa, Allah dininin güzelliklerini, maneviyatın o neşvesini, ruhaniyetin cezbesini o kuluna açmıyor. Böylece kul ne kadar görünüşte, zahirde ibadet etse de o ibadetin hazzını, zevkini alamıyor, kabukta kalıyor ve söylediği şeyler ağzından kalbine inmiyor. Kalbi yine katı ve bir türlü Kur'an-ı Kerim mana olarak, derinlik olarak o kişiyi kendi içine almıyor. İnsan sureta Müslüman olsa da iç dünyasında hala kendisiyle boğuşup duruyor. O halde insanın öncelikle kendini yaptıklarını büyük görmekten uzak durması lazım. Kibir Allah-u Teala'nın kibriya sıfatına ters. Yeryüzünde gerçek büyüklük, her şeyin sahibi olmak, gerçek azamet hakkı Allah-u Teala'ya ait. O yüzden insan haddini bilmezse en büyük zararı kendisine olur. İnsan kibirle kendi acziyetinin farkında olmadan nefsani duygularının peşinde sürüklenirse yine Allah ona hidayet kapılarını, rahmet kapılarını, mağfiret kapılarını kapatır. O insan da yaptığı şeyin çok doğru, çok güzel olduğunu zanneder fakat kendini aldatmaya devam eder. Rabbimiz bizleri muhafaza buyursun. Bizleri sevdiği, seçtiği, razı olduğu kulları arasına dahil eylesin. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.